Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Teknik masada yardımcı olan kardeşimiz de Ramazan Duman. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz haftalarda Âl-i İmrân suresine başlamıştık ve onun ilk ayetlerine de bir besmele çekmiştik. Bu surenin ilk ayeti Elif la mim. Bazı kıraatlerde mim son kısımdaki son üçüncü harf olan mimin Allahu kelimesiyle bundan sonraki ayetle birleşmiş şekilde okunuşu da var. Dolayısıyla sanki müstakil bir ayet değil de önceki ve sonraki iki ayetin birleşmesiyle Elif la mim Allahu gibi tek bir ayetmiş gibi de okunuşları var. Fakat genel kabul gören Elif la mim'in üç harfle müstakil bir ayet olduğu. Bu ayet, yani üç harf Elif la mim, tam olarak bir kelime, anlamlı bir ifade değil. Arap dilinde Elif la mim şeklinde oluşmuş bir kelime yok. Bu harflerin okunuşları, kesik kesik harfler, birbiriyle birleşmeyen harfler manasında huruf-ı mukatta denir ve tefsir alimleri bu ayetlerin bu tür Kur'an-ı Kerim'de yer alan huruf-ı mukatta'nın ne gibi anlamlar ifade ettiği, ne hikmetle Kur'an-ı Kerim'e konulduğu, Allah'ın bu ayetlerle muradının ne olduğu hususunda birçok mütalaada, değerlendirmede bulunmuşlardır. Ancak kabul gören genel görüş şudur: bu tür harfler Kur'an-ı Kerim'in kendisini müteşabihat olarak isimlendirdiği, rasih alimlerin bile, ilimde derinleşmiş kimselerin bile manasını tam olarak çözümlemekten aciz kaldığı ifadelerdir, ibarelerdir, ayetlerdir. Fakat insan aklı yine de bu ifadelere, bu müteşabih ayetlere bir takım manalar yakıştırmıştır. Bunlardan bir tanesi Elif'in Allah'a, Lam'ın Cebrail aleyhisselama, Mim'im de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme işaret etmesidir. Yani Allah Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu, şu Kur'an'ı indirdi gibi bir mana yakıştırmışlardır. Bunun dışında gerek buradaki Elif la Mim, gerekse Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde yer alan bu harflerle ilgili, huruf-u mukatta ile ilgili müfessirlerden pek çok rivayet, pek çok düşünce nakledilmiştir. Bazıları bunların cifirle, yani harflere verilen rakamsal değerlerle bir takım manalara geldiğini, bir takım tarihlere işaret ettiğini ifade etmiş. Bazıları bunların Allah'la peygamberi arasında birer şifre olduğunu, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'in her ayetini şerh etmek zorunda olmadığı gibi bu şifreleri de ashabına, ümmetine açıklamadığını söylemişlerdir. Bazıları bu harflerin insanların hemen peşinden gelen ayete dikkatini çekmek için kullanılan bir ifade olduğunu söylemişlerdir. Bazıları yine huruf-u mukatta'nın Kur'an'ın icazından, mucizeliğinden insanları aciz bırakan hallerinden birisi olduğunu, adeta müşriklere hitap ederek, "Ey Araplar, ey müşrikler, siz edebiyatın zirvesindesiniz. Arap dilini ve belagatini çok iyi bildiğinizi, bu hususta pek çok edebi türler ortaya koyduğunuzu, şiirler yazdığınızı, kıymetli nesir, düz yazı metinleri oluşturduğunuzu iddia ediyorsunuz. İşte o çok iyi bildiğiniz, bununla övündüğünüz dilden, kelimelerden, harflerden size birkaç harf. Hadi bakalım bunun manası nedir?" diyerek onları aciz, çaresiz ve Kur'an karşısında bilgilerinin kifayetsizliğini gösterecek şekilde bir sorgulama, bir meydan okuma olduğunu iddia etmişlerdir. Tabii bunların hepsi olabilir, hiçbiri olmayabilir. Biz Allah'ın muradını bilmiyoruz. Allah en iyisini bilir. Fakat bir hakikat olarak Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde bu harfler, huruf-u mukatta yer almaktadır ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetlerle ilgili, bu harflerle ilgili özel bir açıklama yapmamıştır. O yüzden bizim bu konuda konuştuklarımızın hepsi sonuçta sadece bir fikir yürütmekten ibarettir. Bu da bizim acziyetimizi, Kur'an'ın karşısındaki zayıflığımızı, bilgisizliğimizi gösteren delillerden bir tanesidir. Bu sureye özel Elif, La, Mim ile başlanmasının sebebini de geçtiğimiz hafta yaptığımız programın sonlarına doğru bir işaretle izah etmiştik. Hem bu surede 7. ayet-i kerimede muhkem ve müteşabih ayetlerle ilgili bir önemli açıklama var. Hem de surenin iniş sebebi olarak Hristiyanların, Necran Hristiyanlarının Peygamber Efendimiz'e Medine'ye gelerek ona bir takım sorular sormaları, İslamiyet'i ve Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini sorgulamalarıdır. İşte onların ileri sürdüğü bir takım ifadelerin, Allah tarafından gönderilmiş bir takım müteşabih kelimelerin, Allah'ın kelimesi ve Allah'ın ruhu ifadelerinin mesela, Yahudileri, Hristiyanları yanlış inançlara meylettirmesi, Kur'an-ı Kerim'de bunlara bir işaret kabilinden Elif, La, Mim ile başlamasıdır. Bu irtibat nasıl kurulmuştur derseniz, tekrar vurgulamış olalım. Evet, bu ifade Elif, La, Mim müteşabihattandır. Yani birden fazla manaya gelen hangi mananın Allah tarafından kastedildiğinin, murad-ı ilahinin tam olarak bilinemediği ayetlerden. Bir de muhkem ayetler vardır. Bunlar Kur'an'ın ifadesiyle kitabın anasıdır. Ana çerçevesidir, ana esaslarıdır. Tartışmasız, net, rahat anlaşılır. İfadenin neyi kastettiğini çok belirgin olan ifadelerdir. İşte Kur'an-ı Kerim müteşabih ayetlerin üzerinde çok fazla durulmaması gerektiğini, müteşabih yani yoruma açık ayetlerin yoruma kapalı net ayetlere havale edilmesi, bu ayetlerin, müteşabih ayetlerin muhkem ayetler çerçevesinde anlaşılması gerektiğini prensip olarak getirmiştir. O halde Hristiyanların bir takım müteşabih kelimelere sığınarak, Allah'ın kelimesi, Allah'ın ruhu ifadelerine sığınarak Hazreti İsa'yı insanlıktan, peygamberlikten çıkartıp daha ulvi bir makama, ilahlığa yakıştırması Kur'an'ın ruhuna, İslam'ın ruhuna uymaz. Bu yüzden bu sure müteşabih bir ayetle başlamış, hemen arkasından muhkem bir ayet gelmiştir. Böylece müteşabih ayetler muhkem olanlara bağlansın, irca edilsin, döndürülsün ve müteşabih ayet ancak ve ancak muhkem, net anlaşılır ayet çerçevesinde anlaşılsın denilmiştir. O halde Hristiyanların bir takım kelimeleri bahane ederek Allah tarafından gönderilmiş bir takım muğlak, kapalı, anlaşılmaz veya farklı anlamlara müsait kelimeleri siper edinerek, bunları kalkan edinerek net, anlaşılır, tartışmasız hakikatlere zıt bir takım inançlara düşmeleri yakışık almaz, doğru olmaz. İşte Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresine Hristiyanlara verilen bir cevap olan bu sureye önce müteşabih, sonra da muhkem bir ayetle başlamıştır. Diğer taraftan bu iki sure, yani Âl-i İmrân suresi ve ondan önce yer alan Bakara suresi, ikisi de Elif, La, Mim ile başlamış bir bütünlük, bir takibiyet esasıyla Zehraveyn, iki çiçek, iki gül sahibi manasında bir bütünlük oluşturmuştur. Yine geçtiğimiz haftalarda söylediğimiz gibi Bakara suresi daha çok Yahudilerin yanlış düşünce ve uygulamalarına cevap niteliğindedir. Âl-i İmrân suresi de daha çok Hristiyanların yanlış, sapık düşünce ve inançlarına, uygulamalarındaki hatalarına işaret etmektedir. Bir de Estağfirullah, Bismillah, Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum ifadesiyle, yani Âl-i İmrân suresinin ikinci ayetiyle Bakara suresinde yer alan ve hepimizin bildiği Ayetel Kürsi ifadesi arasında bir irtibat kurulmuştur. İkisi birbirinden ayrı sureler olduğu halde, birisi Bakara, birisi Âl-i İmrân olduğu halde, konu bütünlüğü itibariyle gerek Ayetel Kürsi'de, yani Bakara suresinde, gerekse Âl-i İmrân suresinde aynı ifade tekrar edilmiş ve hem Yahudilerin hem de Hristiyanların ve hem de başka inanç sahiplerinin, batıl inanç sahiplerinin bütün sapık ideolojileri reddedilmiştir. O Allah ki kendisinden başka hiçbir hakiki ilah, mabut yoktur. O hay ve kayyum olandır. O ebedi olarak diri, ezeli olarak da diri kalacaktır. Bütün varlıklar yok olduğu, daha varlık alemine gelmediği anda bile o var idi. Ve yine onun muradıyla her şey var olmuş, yine onun muradıyla zamanı gelince her şey yok olacaktır. Fani varlıklardaki bu varlık ve yokluk durumları Allah'ın varlığını, canlılığını, diriliğini etkilemez. O varlardan önce de vardı, varlar yok olunca da yine var olmaya devam edecek. Kendisi canlıdır, diridir, hayat verendir. Başka varlıklara da hayat ondan gelir. Onun hayat vermediği hiçbir canlı hayat bulamaz. Yine onun hayat bahşettiği varlıklardan hepsi onun hayatı dilediği kadar hayat sahibidir. O kayyumdur. Yani başka hiçbir varlığa muhtaç olmadan kendi kendine var olan, kendi kendine varlığını devam ettirendir. O, birilerinin desteğiyle ayakta durmaz. O, birilerinin yardımına muhtaç değildir. O, birilerinin iyiliğine, lütfuna, ibadetine, zikrine, duasına muhtaç değildir. Her şeye, her kimseye sahip oldukları her şeyi veren O'dur. Böyle bir varlık, yani daima diri olan, her şeye sahip olduğu her şeyi veren ve hiçbir kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmadan varlığını devam ettiren bir varlık nasıl olur da kendine evlatlar edinir? Böyle bir varlık yaratılmış diğer varlıklardan kendisine nasıl eşler, ortaklar edinir? Bu onun şanına yakışmaz. İşte Kur'an-ı Kerim'in tevhid akidesinin özü, özeti budur. Allah'ın hay ve kayyum oluşu, kendisinden başka hiçbir ilahın, hiçbir mabudun bulunmayışı, her şeyin ve herkesin ona muhtaç olmasıdır. Bütün Allah katından indirilen dinler, bu basit temel akideyi öğretirler. Gerek Hazreti Musa, gerek Hazreti İsa, Allah'ın indirdiği bu din üzere, tevhid üzere insanları Allah'a çağırmıştır. Halbuki zaman içerisinde insanlar onların bu davetlerini sapıtmışlar, çarptırmışlar ve aslını bozarak müteşabihlerin ve heva ve heveslerinin ardına takılarak onu tanınmaz bir hale getirmişlerdir. İşte bütün bu indirilenler ve insanların yaptığı ondaki tahrifat Kur'an-ı Kerim ile tekrar düzeltilmiş, en temiz, en saf, en sapmaz bir şekilde tevhid akidesi sağlamlaştırılmıştır. Allah haydır, yaratılan varlıkların zaman içinde nasıl inanca sahip çıkamadıklarını, tevhidi saptırdıklarını görür, bilir ve onlara için gerektiğinde tekrar uyarıcılar, peygamber ve kitap göndermeye kadirdir. İşte Allah haydır, kayyumdur. Son gönderdiği peygamberi ve son gönderdiği kitabı kıyamete kadar koruyup gözetecek, bütün insanların ona yönelmesini temin edecek vasıftadır. Allah son dininin, son mükemmel dini olan İslam'ın hamisidir, koruyucusudur. Ona insanların tahrif, tebdil ve benzeri bir takım bozukluklar bulaştırmasına razı olmaz, fırsat vermez. Her ne kadar inkarcı, fitne fesat bazı kimseler İslam'a leke çalmak isteseler de, onun bazı hükümlerini bozmak, değiştirmek isteseler de, Rabbimiz bu dünyadaki sünnetullah gereği, koyduğu kurallar gereği onlara mühlet verir. Zaman tanır, imkan tanır. Onlar kalplerindeki eğrilikleri, fesadı ortaya dökerler. İnsanların kafalarını, gönüllerini bulaştıracak, bulandıracak bir takım yaygaralar kopartırlar. Fakat Allah onların bu karalamalarının, bu dini tahrif çabalarının neticesini akamete uğratır. Onlar fesada çalışırken sulh ve selamete çağıran, hakka ve hidayete çağıran elçileri, o son nebinin ashabı, alimleri, takipçileri, mirasçıları onun yolunu devamlı takviye ederler. Küfre, isyana çağıran insanlar bulunduğu gibi İslam'a, hakikate, hidayete çağıran insanlar da daima vardır. Bu da Allah'ın hay olan esmasının bir tecellisidir. Muhterem dinleyicilerim, bir sonraki ayet yani 3. ayette Rabbimiz bu devam eden süreci yani Allah'ın Peygamber Efendimiz'e indirdiği kitabı, bu kitabın özelliklerini, daha önce indirilmiş Tevrat ve İncil'in mahiyetlerini anlatmakta ve yine 4. ayette bu indirilen ayetleri, bu indirilen kitapları pekiştirilen bir Furkan'dan haber vermektedir. İnşallah önümüzdeki hafta bu 3. ve 4. ayetler üzerinden Ali İmran suresine devam ederiz. Rabbimiz bizi hidayet yolundan ayırmasın, bizi hay ve kayyum olan esmasının manevi tecellilerine mazhar eylesin. Gerçekten bizi diniyle, hidayetiyle diri kılsın. Bizi kendisine bağlılık ile başka hiçbir şeye bağlı kalmayan hanif, müttaki kullarından eylesin. Bizi onun verdiği isimle Müslüman olan kullarından eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri hadistir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaptıkları, davranışları, ondan gelen hatıralar da hadistir. İşte Peygamber Efendimizin yaptıklarına bir örnek olan bir hadis-i şerifle devam edelim. An Abis İbni Rabia kal. Ra'eytu Umar İbnil Hattab radıyallahu anh yukabbilul hacer yani el esved ve yekul a'lemu enneke hacerun ma tenfe ve la tedur ve levla inni ra'eytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yukabbiluke ma kabbeltuke müttefekun aleyh. Abis bin Rabia şöyle dedi: ben Ömer bin Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki: ben senin taş olduğunu, bir fayda veya zarar veremeyeceğini biliyorum. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim, ben de seni öpmezdim. Bu hadis-i şerif, Buhari'nin hac babında, Müslim'in de hac babında yer almaktadır. Muhterem dinleyicilerim, bu hadisi daha iyi anlamak için Peygamber Efendimiz devrini, cahiliye dönemini biraz bilmek gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle vazifelendirildiği esnada Arap toplumu putlara ibadet eder, kendi yaptıkları elleriyle türettikleri heykellere tapar, önünde eğilir, onlara hediyeler verir, kurbanlar keserler, onları öperler ve onları Allah'a kendilerini yaklaştıracak birer vesile, birer aracı olarak görürlerdi. İşte böyle bir şirk toplumundan Allah'a ortak koşan, putlara saygı gösteren, onların önünde eğilip kendi şeref ve izzetini hiçe sayan insanların arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. İnsanların sadece ve sadece Allah'a secde etmesini, kendi elleriyle yaptıkları putlara ibadeti, hürmeti terk etmesini emretti. Kirli bir mücadeleden sonra 23 yıllık bir eğitim sürecinde Arapları putçuluktan, putlara tapmaktan, onlara hürmet göstermekten uzaklaştırdı. Yine bu esnada cahiliye Araplarında Hazreti İbrahim devrinden devam eden bir takım adetler, gelenekler vardı. Bu geleneklerin içinde ibadetler de bulunmaktaydı. Nitekim Allah Teala Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselama Kabe'yi inşa etmelerini emretmiş, orada tavafı vesaire talim etmişti, öğretmişti. Bu hak olan tavaf ibadetine, Kabe'yi ziyaret ibadetine cahiliye Arapları bir takım hurafeler bulaştırmışlar ve aslını, o ibadetin öz halini değiştirmişler, bozmuşlardı. Mesela Kabe'yi tavaf ederken, biz bu elbiselerle çok günah işledik, o günahları temsil eden elbisemizi çıkartıp öyle tavaf etmeliyiz diyerek Kabe'yi çıplak şekilde tavaf ederlerdi. Kabe'yi tavaf ederken ıslık çalarlardı, alkış tutarlardı vesaire. Yine o dönemde, Peygamber Efendimizin Mekke'de risalete başladığı dönemde Safa ve Merve tepelerinde büyük putlar vardı ve Safa Merve arasında insanlar sa'y ederdi, yine koştururlardı. İşte hak ibadetin içine bir takım bozukluklar, sapıklıklar girmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hac esnasında, umre esnasında yapılan bir takım davranışlardaki batıl, sapık düşünce ve inançları, davranışları ayıkladı ve Kur'an-ı Kerim'in ölçü olarak verdiği prensiplerle hak bir dine yakışır şekilde hac ibadetinin şeklini belirtti, sınırladı. Fakat Kabe'nin bir köşesinde asılı bulunan Hacerül Esved, yani siyah taşa ise yine hürmet etmeye devam etti. Bu taş çeşitli rivayetlere göre Hazreti Adem devrinde inşa edilirken Kabe cennetten beyaz bir taş olarak indirilmiş, Hazreti Nuh tufanıyla Kabe'nin binası yıkılırken, yok olurken, sular altında kalırken o da Ebu Kubeys dağına savrulmuştu. Daha sonra Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kabe'yi inşa ederken bu taşı almışlar ve Kabe'nin duvarına monte etmişlerdi, yerleştirmişlerdi. İşte o günden bugüne Peygamber Efendimiz insanların Hacerül Esved'e, o siyah taşa öpmesini, saygı göstermesini bir cahiliye adeti olarak görmemiş, bunun Allah'a biatı tazelemek olarak bir istilam, öpme, tazim şekli olduğunu ortaya koymuş ve ashabına Kabe'yi putlardan temizledikten sonraki hac vazifesi esnasında, gerekse umre vazifesi esnasında Hacer-i Esved'i kendisi öpmüştür. Hazreti Ömer de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hacer-i Esved'e olan bu hürmetini, onu saygıyla öpmesini görerek o da bu ibadeti devam ettirmiş ve o taşı öpmüştür. Fakat yanındaki insanların da hem tevhidi tam anlamaları hem şirk kalıntılarından tamamen arınmaları için Hacer-i Esved'i öpmesinin hikmetini de açıklamıştır. Ey taş! Peygamber seni öpmemiş olsaydı ben de seni öpmezdim. Senin sonuçta fayda ve zarar vermeyecek bir taş olduğunu biliyorum demiştir. Bu ifadeyi niye kullanmıştır? Çünkü cahiliye toplumundaki Arap müşrikleri o putların kendilerine fayda vereceğini ve kendilerini zarardan koruyacağını, Allah'ın şerefli yardımcıları olduklarını düşünüyorlardı. İşte daha yeni yeni şirkten kurtulan bu toplumda Hazreti Ömer tevhidi ikame etmek için o taşa gösterdiği sevginin, saygının, onu öpmesinin bir kulluk nişanesi olduğunu, Peygamber Efendimiz'e itaatin, onun sünnetini taklit etmenin bir icabı olduğunu öğretmek için bunu söylemiştir. Bu hadisten biz şunu da anlıyoruz. Bazen bazı konularda insanın aklı, mantığı o işin gereğini, hikmetini anlayamayabilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapmışsa Allah'ın izni vardır, Allah'ın muradı vardır diyerek o işe, o davranışa dört elle sarılmak gerekir. Allah Resulü'nün uzak durduğu, yasakladığı, Allah'ın ve Resulü'nün çizdiği sınırlara gelince de uyanık olmak ve onlardan yüz çevirmek çok önemlidir, çok mühim şarttır. Hazreti Ömer'in bu hususta, yani şirkten uzak durmak ve tevhidi sağlama almak hususunda kendi devrinde yaptığı, halifelik döneminde yaptığı birçok uygulama vardır. İşte bu da o firasetin, o basiretin ve Peygamber Efendimiz'e olan ittibanın, tabi olmanın en güzel örneklerinden bir tanesidir. Rabbimiz bize de şirk hususunda uyanıklık nasip etsin, tevhid ve sünnet-i seniyeye ittiba hususunda da dört elle sarılma imkanını ve heyecanını nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarından bir tanesinin hayatından bir kısa bölümü paylaşalım. Bişri Hafî, Kutsesi Ruh, malumunuz bir takım döneminde hayatının baş taraflarında içkiyle meşgul olmuş, içkiye müptela olmuş. Bir gün yolda gezerken rastladığı bir besmeleyi hürmeten öpüp koklamış, yerden kaldırmış, ona kokular sürmüş, bir duvarın kenarına yerleştirmiş basılmasın üzerine diye. Ve Allah'ın isminin bu şekilde yüceltilmesi sebebiyle de Allah belki de onu vesile kılarak Bişri Hafî'nin gönlüne İslam'ı sevdirmiş. O günden sonra Bişri Hafî içkiyi bırakmış ve adeta Allah'ın adını yücelttiği gibi Allah da onun adını arındırmış ve insanların gönlünde yüceltmiştir. İşte bu Bişri Hafî vefatı yaklaşınca büyük bir ızdırapla kıvranmaya başlamış. O esnada etrafında bulunanlar galiba hayatı çok seviyorsun demişler. O da hayır demiş. Lakin padişahlar padişahın huzuruna çıkmak cidden güç bir iş. Ve o esnada etrafında bulunan kişilerden birisine sırtındaki gömleğini çıkartmış, kendisi eski iğreti bir gömlek giyerek vefatını bu gömlekle karşılamış. Yani sahip olduğu az çok bir değer taşıyan en son malını, mülkünü de bu dünyadan gider ayak birilerine vermiş. Muhterem dinleyicilerim, konuşacak çok şey var ölüm anı, son an, son nefes hepimiz için büyük bir imtihan. Bütün hayatın hülasası. Dolayısıyla insanın yaptığı her şey o son anını imanla nefesini vermek hususunda kolaylaştıracak veya zorlaştıracak. Rabbimiz bize son nefesimizde hüsn-i hatime nasip etsin. Bizi umduklarımıza nail olan, korktuklarımızdan da emin olan bahtiyar müminlerden eylesin. Bugünlük programı bu duayla bitirmiş olalım. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.